Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bir ekonomi gündemi programıyla yine karşınızdayız. Nasılsınız Mustafa Bey?
Allah'a şükür Ünsal Bey, sizler nasılsınız?
Teşekkür ediyorum, ben de iyiyim. Bugün gündemimiz ağır, hemen hızlı hızlı girelim. Bugün özellikle Amerikan Federal Reserve'ın yapmış olduğu bir karar var. Açıklamış olduğu bir karar var. Faizleri arttırdılar. Bunun bize ve dünyaya olan etkisinin üzerinden bir geçmemiz ve o etkileri, çünkü bundan sonraki süreçte herhalde çokça konuşacağız bu mevzuyu. Onun haricinde piyasada başta petrol fiyatları olmak üzere özellikle son dönemdeki gelişmeler, piyasaların detaya birazdan gireriz. Uzun ve derin olacak bir ayı piyasasına girip girmediğini konuşacağız. Sanayi endeksi, iş gücü endeksi, perakende satış endeksi ve konut endeksi. Bunları değerlendireceğiz. Hangisinden başlamak istersiniz?
Yurt dışından başlayalım.
FED'den başlayalım.
Ünsal Bey, FED faiz artışını herhalde yorumlayacaksınız.
Niye, ben mi yorumluyorum?
Buyurun.
Ben yorumlarım. Yorumlamakta bir problem yok. Amerikan Merkez Bankası, ya da aslında Merkez Bankası değil ama Merkez Bankası'nın bütün fonksiyonlarını ifa eden bir yapılanma. Onların yapmış olduğu bir toplantı var. Yılın son toplantısında beklenen bir karar alındı. Nedir o karar? İşte mevcutta uygulanmakta olan faiz aralığının 2.25 aralığından 2.25-2.50 aralığına çekilmesi. Yani 0.25 ya da 25 baz puan arttırıldığı bir karar. Bu niye önemliydi? Şundan önemli. Son dönemde özellikle Amerika Başkanı'nın özellikle FED'e ve FED Başkanı'na yönelik olarak biraz piyasaya yakın ol, piyasayı hisset, piyasanın kalbine dokun ki gelişmeleri doğru gör. Çünkü siz bütün problemler bitti deyip faiz arttırıyorsunuz ama öbür taraftan arka tarafta henüz daha tam anlamıyla ekonomi kendi dinamiğini yakalayamadı. Dolayısıyla bu faiz konusundaki ölçülünüze, yapmış olduğunuz değerlendirmelere biraz daha dikkat edin gibi bir el altından, el üstünden, sopayla, sopasız bir uyarıda bulundu. Bunun üzerine bu toplantı gerçekten merak konusuydu. 10 üyenin yapmış olduğu bu açık piyasa komitesi dedikleri bir komitenin almış olduğu kararda 10 üyenin oy birliğiyle bu karar alındı. Asıl bu karardan sonra tartışma mevzu şurada geçti. Yani 25 baz puanlık bir artış piyasanın beklediği bir hadiseydi. Ama bu piyasanın beklentisinin haricinde yapılan açıklamaları, her ne kadar Powell, yani Fed'in başkanı olan Powell yumuşak bir üslupla girse dahi, yapmış olduğu açıklamalar şahince bulundu. Bu güvercinler ve şahinler Amerikan ekonomisini ve siyasetini, evet, değerlendirirken çokça kullanılan iki kavram. Burada güvercin yumuşak üslup, yumuşak söylem, şahin ise sert ve daha bir hırçın yapıyı ifade ediyor. Dolayısıyla yapmış olduğu bu açıklamaları herkes, daha doğrusu piyasanın yorumlayıcıları şahince buldu. Niye? Orada bir anlamda Trump'la karşılıklı söz düellosu gibi bir görüntü vardı. Yani piyasanın kalbini tut, hissettiklerini hisset ifadesine karşılık kararlarımız objektif şekilde vermeye devam edeceğiz diye böyle net bir ifadeyle cevap geldi.
Bağımsızlıklarını vurguladılar.
Yani bu bağımsızlık meselesi ne hikmetse sürekli böyle vurgulanma ihtiyacı hissedilen bir konu haline geldi. Dolayısıyla burada görünen şu ki, piyasa bundan sonraki süreçte de bu tip açıklamalara meydan verecek, imkan verecek. Oradaki bir başka başlık da son dönemdeki yaşanan oynaklıkla alakalı. Yine bir cevap mahiyetinde bir başlık vardı orada. Birazcık oynaklıktan ekonomiye zarar gelmez, ekonomi bu oynaklığı fazlasıyla kaldırır gibi bir ifade var. Dolayısıyla bunların hepsini birlikte değerlendirdiğimizde Amerika'da, dünyanın şu an en büyük, rakamsal en büyük ekonomisinde, otoritelerin kendi içerisinde kamu otoritesi siyasi gücü temsil ediyor. Öbürü para otoritesi, paranın akışını, politikasının yönünü belirliyor. Bunlar arasındaki bu düello bütün dünyaya yansıyor. Çünkü öbür tarafta da Amerika başta olmak üzere dünyada bütün ülkeler birbirleriyle el altından ve el üstünden bir düello ve savaş halindeler. İşte bugün yeni haber vardı. Amerika'da iki Çinli üst düzey yetkilinin gözaltına alınması ve sorgulanması ile alakalı bir hadise. Halbuki bir önceki hafta Bunlar anlaşıyorlar galiba, barışıyorlar galiba, bir şeyler var.
Huawei CFO'su ile ilgili bir haber vardı.
Kanada'da. Ciddi bir şeyle ayağında mı, kolunda mı, kelepçeyle, daha doğrusu elektronik kelepçeyle, yani serbest bırakıldı ama ülkeye
evine, evine gitti, evet.
Dolayısıyla bunların hepsinin birlikte yaşandığı bir dönem geçiriyoruz. Onun da bize yansımaları var. Yansımalarını siz bir değerlendirme yaptıktan sonra gireyim. Hepsi benim üzerimde olmasın. Buyurunuz lütfen.
Tabii yansımaları bu. Sizin Amerika'daki gelişmeler çerçevesine bakıldığında Amerika'nın şu anda ekonominin en zirvede olduğu bir dönem. Ancak önümüzdeki 1-2 yıl içerisinde Amerika'nın dünyadaki gelişmelerle de paralel olarak resesyona gireceği yönünde öngörüler var. Dolayısıyla şimdiki atılan adımlar da o resesyonu geciktirmeye yönelik hareketler olarak da bakılabilir. Özellikle Trump'ın faiz indirimine karşı çıkmasının nedeni ekonominin bir süre daha canlılığını muhafaza etmesi yönünde. Tabii bunun içerisinde siyasi seçim hesapları da var. Ancak bu FED tarafında da bu öngörüldüğü için bir an evvel onu tolere edecek adımları atmaya çalışıyorlar. Yani öngörüler %40 oranında 2020-21'de Amerika'nın durgunluğa gireceği yönünde öngörüler var. Tabii bunu destekleyen IMF Başkanı'nın ve diğer benzer otoritelerinde bu yönde dünyadaki özellikle şu an yaşanmakta olan, ne kadar yaşandığı da su götürür, ticari savaşların genel olarak dünyada bir yavaşlamaya doğru gittiği yönünde.
Dün zaten yine piyasalara yansıyan tahminlerle alakalı Bloomberg'de yayınlanmış bir haber ya da rapor. Orada önümüzdeki dönemdeki büyüme tahminlerinin aşağı doğru çekildiğini görüyoruz. Bunu yayınlayan Erste Grup yayınladı. Özellikle 2019 ve 2020 ile alakalı tahminlerde daha önceden yapılan tahminleri aşağı çeken bir görüntü oldu. Çünkü dünya şu an yavaşlama sürecine girdi. Yani bütün ekonomilerde bir yavaşlama var. Şimdi dünyadaki bu ekonomik yavaşlamanın Türkiye'ye yansıması ne? Her zaman söylüyoruz. Türkiye kaynak ihtiyacı olan bir ülke. Yatırım ihtiyacı olan bir ülke. Genç, dinamik nüfusu olan bir ülke. Dolayısıyla yeni yatırımlar için bizim kaynağa ihtiyacımız var. Kaynak da içeriden üretebildiğimiz bir nesne değil şu an. Çünkü tasarruf eğilimimiz zaten oldukça sınırlı. Bu sınırlı tasarruf imkanının oluşturduğu açığı nereden kapatacağız? Yurt dışından kapatacağız. Yurt dışından kapatabilmek için dünyanın bu anlamda aynı 2000'li yılların başından 2009'a kadar sürdürmüş olduğu o süreci tekrar geri yaşaması gerekir ki bize kaynak girişinde bu anlamda herhangi bir problem olmasın. Dolayısıyla Amerikan Merkez Bankası'nın Fed'in almış olduğu bu karar bizi fazlasıyla ilgilendiriyor. Kaynak akışını belirleyen, doğrudan belirleyen unsurlardan bir tanesi. Baktığımızda bu kararlara, yani şu an Avrupa Merkez Bankası nispeten dengeli gidiyor. Orada herhangi bir faiz artırımı olmadı en son yapmış oldukları toplantıda. Ama varlık alımlarını kısmen azaltacaklarını söylediler. Oranın üzerindeki en büyük baskı Brexit mevzu, İtalya. Ve daha önceden etkileri nispeten ortadan kalkmış Portekiz ve İspanya'nın ekonomilerinde İtalya benzeri hareketler olabilir. Fransa'da yaşanan bu sarı yelekliler, yeşil yelekliler tartışmasının Avrupa'ya yayılma ihtimali. Dolayısıyla herkes sadece ekonomiye bakmıyor. Sosyal gelişmelere de bakıyor. Avrupa'nın en temel özelliği bu tip gösterilerde, daha doğrusu politik tepkileri yapabilme noktasında Amerika'dan ve diğer ülkelerden daha rahatlar. Çünkü daha geçmişe dayalı bir şey var. Siyasi kültür var. Amerika'da bu tür şeyler olduğu zaman çok sert müdahale geliyor. Çin'de zaten bunu yapabilme şansı yok. Rusya'da bunu yapabilme şansı yok. Dolayısıyla bunun en geniş kendine karşılık bulduğu yer Avrupa. Dolayısıyla onların derdi. Günlerde en keyfi yerinde olan Merkez Bankası görebildiğim kadarıyla Japonya Merkez Bankası. Onlar 10 yılın üzerinde bir durgunluk süreci yaşadı. Ekonomi hiç büyüyemedi. Zaten buradaki temel yaklaşıma baktığımda Fed'in yapmış olduğu açıklamada 3 temel başlığı değerlendiriyorlar. Sürdürülebilir büyüme, güçlü iş gücü piyasası ve sistematik olarak belli bir aralıkta kalması gereken enflasyon. Enflasyona sıfır olması da iyi bir şey değil. Bu sefer insanların bir şey alma iştahı oluşmuyor. Nasıl olsa fiyatlar değişmiyor. Bugün almam, yarın alırım. Bir gün alırım. Bu sefer bu üretime vurmaya başlıyor. Onun için sistematik ve uyumlu bir enflasyon hedeflemesinin olması, zaten yapılan açıklamada da üç başlığı çok ön plana çıkarmış durumdalar. Dolayısıyla herkes bunun üzerinde duruyor. Biz de bunun üzerinde duruyoruz. Büyümemiz için kaynağa ihtiyacımız var. Buyurun buradan alın. Nereye götürürseniz götürün.
Tabii bu dağıtılan paraların Amerika'ya dönme süreci var. Ama bu arada şöyle de bir yorum var. Deniyor ki Amerika'nın bu birkaç yıl içerisindeki girdiği veya gireceği resesyon dikkate alınırsa parası olanlar için Amerika güvenli liman olmayabilir de deniyor. Eğer öyle olacaksa bizim gibi ülkelerin, yani bu dediğiniz başlıklar önemliydi, kendi ekonomilerini canlı ve ayakta tutan ülkeler yine sermayeyi çekecek ülkeler olarak düşünebiliriz herhalde.
Şu an zaten bütün verilen mücadele onun üzerinde.
Evet, çok onun mücadelesi veriliyor.
Çünkü burada evet, Amerika'nın özellikle bu son dönemde işte Kanada, Amerika o etkiyle gidiyor. İşte en büyük telekomünikasyon şirketinin iki numarası ve patronun çocuğunun hemen tutuklanması, gözaltına alınması yarın öbür gün bu tip kaygıları artıracak. Dolayısıyla Amerika'ya niye yatırım yapsın? Amerika'da niye bütün mal varlığın orada bulunsun? Şu an Suud'un başındaki bela.
Evet.
Yani 750 milyar dolarlık, bir rivayete göre 1 trilyon dolarlık bir likidite şu an bağlı durumda, kıpırdayamıyorlar. Ve o likiditeyi şöyle azaltıyorlar: sana silah vereyim, senin ihtiyacın var, yarın öbür gün birileriyle kapışırsın diye. Dolayısıyla oraya aktarmış olduğunuz kaynak serbest kullanacağınız bir kaynak değil. Bu risk başka ülkelerde yok mu? Her ülkede var belki, ama dolayısıyla her ülkede olabilme ihtimalini düşünerek yumurtaların tek sepete toplanmaması, farklı sepetlerde değerlendirilmesi kapsamında bizim gibi ülkelerin cazibe noktası oluşturması şartı ile bu kaynaktan fazlasıyla yararlanabilir.
İnşallah şu uygulanmakta olan 3 aşamalı ekonomik programımız amacına ulaşır inşallah diyelim.
Evet, buradan gelelim mi? Vaktimiz evet yaklaşık 11-12 dakikamızı Fed'le alakalı değerlendirmişiz. Burada bize yansımasından da bir iki kelam edelim. Yani Fed'in faiz kararı beklenen bir şey olduğu için klasik söylemdir bu. Haber alınır ve satılır. Karar gerçekleştiği için Amerikan dolarına karşı Euro'da bir güçlenme oldu. Dolayısıyla bize de yansıması dolar Türk lirası paritesinde Türk lirasının lehine, yani 36'lardan 37'lerden 5.37'lerden 5.25'ler onun da biraz altına sarktığını gördük. Bu oynaklık devam edecek ve Powell'ın dediği gibi birazcık oynaklıktan hiç kimseye zarar gelmez. Tam tersine heyecanı, adrenalini yukarıda tutar.
Canlı tutar.
Canlı tutar. Onun için ölmüş gibi düz çizgiyle gitmek yerine biraz oynaklığın herkese faydası olur. En azından dikkatleri bir arada toplamak üzere. Şimdi bizim en fazla dikkatimizi çeken unsurlardan bir tanesi, özellikle Ağustos ayından beri yaşanan işte kurlardaki oynaklık, ondan sonraki alınan tedbirler, adımlar ve o sürecin yaşanması. Ne diyorduk? Üretim tarafına ve istihdam tarafına nasıl etki eder diye hep merak ettiğimiz bir mevzuydu. Zaten enflasyonda daha önceden yansımasını görmüştük. Bu hafta önemli istatistikler yayınlandı. Bunlardan bir tanesi sanayi üretim endeksi. O ne dedi?
Sanayi üretim endeksimiz %5,7 oranında azaldı. Yani bu Ekim ayının endeksi. Üretimde, sanayimizde bir yavaşlama var. Bunun alt kalemlerine baktığımız zaman hangi sektörler diye, imalat sanayi 6,5'la öne çıkıyor. Yine aramalı üretimi %9,5'la eksi de, dayanıksız tüketim mallarında 3, eksi sermaye mallarında %6,7 oranında eksi.
Aslında tersini saymak daha kolay değil mi? Sadece 3 başlıkta.
Artılar evet doğru.
Bir tanesi yüksek teknoloji. Özellikle son dönemde bu savunma sanayi ve uluslararası yüksek teknoloji üreten firmalara çözüm ortağı olarak iş yapan firmalar. Burada %13'lük bir büyüme var. Vergi destekleriyle dayanıklı tüketim maddelerinde üretim devam etmiş.
Evet. %3'lük
bir artış var orada. Bir de madencilik ve taş ocağı. Son dönemde Türkiye'nin evet. madencilik ve taş ocağı. Bu anlamda daha bilinçli bir hareketlenme var. Özellikle ruhsat alınmış işletilmeyen madenlerin havuza dönmesi, oradan tekrar ihale edilmesi orada Türkiye'nin önemini tekrar getiriyor. Onun haricindeki bütün kalemlerde çok ciddi bir düşüş var. Özellikle kalem kalem baktığımızda orta düşük teknoloji kalemi ve aramal kaleminde çok net azalma var. Ve 2017'nin başından beri ilk defa biz büyüme noktasında eksiye döndük. Sanayi üretim endeksinde. Bu nereye yansıyacaktır?
Bu işsizliğe yansıyacak. İşsizlik gayri safi milli hasılamıza yansımaya devam edecek. Yani bu bizim daralmaya doğru gittiğimizi gösteriyor.
Belki zaten geçmişin fotoğrafı yani şu an yaşıyoruz ve önümüzdeki yaşıyoruz, günlerde bunu yaşamaya devam edeceğiz.
Yaşamaya devam edeceğiz. Bu Ekim ayının endeksiydi. Kasım'da, Aralık'ta da bunun bu şekilde aşağı doğru devam edeceği tahmin ediliyor. Piyasada da zaten bunun ipuçlarını görüyoruz. Firmalara baktığımız zaman işte dört hattı olan firmalar ikisini çalıştırıyor, birini bakıma almış. Buna benzer şeyler var. Tabii bunun en sıkıntılı tarafı da burada geçilebilir belki Ünsal Bey. İş gücü.
Evet, buradan iş gücüne
geçebiliriz burada. Eylül ayında %11,4 seviyelerine çıktı işsizlik oranımız. En fazla bizi rahatsız edecek olan da bu oran. Hangi kalemlerde olmuş derseniz, tabii işsizlik oranı gençlere de baktığımız zaman orada daha büyük bir artış var. %21,6 genç, yani 15-24 yaş arasındaki işsiz insanlarımızın oranı. İşsizlikle ilgili siz neler eklemek istersiniz?
İşsizlikten önce ben özellikle sanayi tarafında bir şeyler söylenmesi gerektiği kanaatindeyim. O da şu. Şimdi Türkiye'de sanayi olmazsa olmaz başlıklardan bir tanesi. Yani biz eğer bir şekilde o sürdürülebilir ekonomik büyümeyi yakalayacaksak üretiyor olmamız icap eder. Yani son yıllarda hızla hizmet sektörüne kayan büyümelerin ve sermaye gruplarının oraya yoğunlaşmış olması, dünyada da trend bu yönde. Evet, göz ardı edilecek bir hadise değil. Ama eğer biz sürdürülebilir bir ekonomik büyümeden bahsetmek istiyorsak kesinlikle üretim tarafında olmak zorundayız. Hangi üretim? Katma değerli üretim. Hangi üretim? Gelecekte var olacak üretim. Şimdi bugünlerde özellikle bu futuristlerin, gelecek tahmincilerin 50 yıllık, 100 yıllık tahminlerde belli meslek gruplarının, belli iş gruplarının yok olacağı, onun yerinde daha önceden olmayan ya da bugün önemi çok fark edilmeyen iş gruplarının, meslek gruplarının, sektörlerin ön plana çıkacağından bahsediyor. Şimdi burada önceden bilmek evet iyi ama önceden yatırım yapmak, işte dotcom krizi vardı hatırlarsanız. Bir dönemde bu internetin çok hızlı gelişeceğine yönelik herkes oraya yöneldi ve ciddi bir borsada ve Amerika başta olmak üzere Silikon Vadisi'nde bir sürü firmanın batmasına vesile oldu. Yani bir şeyi vaktinde hayata geçirmek çok değerli.
Zamanlama da önemli tabii.
Önceden girerseniz piyasa sizi algılamaz. Çökersiniz, geç kalırsanız karşılığınız yoktur.
Geçemezsiniz.
Dolayısıyla zamanı ne zaman? İşte zamanı bu. Türkiye'nin şu anki bu dinamik ve çevresiyle olan bu ilişkisi, özellikle az önce de sanayi ile alakalı bahsederken yüksek teknoloji ürünleri dediğimizde, mesela savunma sanayi gibi ya da telekomünikasyon gibi alanlarda Türkiye'nin üretiyor olabilmesi gelecekte de üretebileceği anlamında çok ciddi sinyaller. Ama burada bir stratejimiz var mı? Netleşmiş bir strateji var mı? O konuda maalesef kendi öz eleştirimizi yapalım. Biz iş dünyasında olan insanlar en kolay yol para kazanan birilerini gördüğümüzde o işi taklit ederek yola çıkıyoruz. Dolayısıyla bir iş başarılı olmuşsa dönün geriye bakın. Tekstil böyledir, inşaat böyledir, enerji böyledir. Birileri başarmışsa o konuyla alakası olmayan herkesin oraya yönelmesi ve oradaki karlılığı, başarıyı da aşağı çeken bir sürece dönüşmesi gibi bir riskle karşı karşıyayız. Onun için bizim sektörel anlamda ve genellikle stratejik sektörlerdeki bunun daha önceden hem teşvik edilme anlamında hem de öneminin vurgulanması anlamında hükümetin yapmış olduğu açıklamalar vardı. O stratejik önem olan sektörlerde bizim daha da derinleşmemiz icap eder. Teknoloji, sağlık, telekomünikasyon, özellikle bu işte gelecekte insanın herhalde en önemli başlık maddelerinden bir tanesi olacak gıda. Çünkü evet. Nüfus hızla artıyor. Ortalama ömürler uzuyor.
Gıda, ilaç.
Dolayısıyla gıda ve ilaç insanın yaşlanan insan topluluğunun hayatını yani bedenle zihni uyumlu hale tutabilmek için gelecekte var olacak veya da önem ifade edecek sektörlere çok ciddi adımlar, yatırımlar yapılıyor olması ve bunların birbirini ezmiyor olması icap eder. Birbirini destekliyor olması icap eder.
Bu sanayi üretimindeki azalmayla kredi daralmasının birbirini olumsuzlayan etkisini de
yani onu ne kadar söylemesek de çok belirgin bir şekilde var. Özellikle şu an yani klasik sanayi üretiminde firmaların ihtiyaç duyduğu kaynak maalesef bankacılık sektörü tarafından sağlanamıyor. İki gerekçeyle sağlanamıyor. Bir yani eldeki kaynakların kıtlığı. Yani bankacılık sektörü de şu an kaynak üretme noktasında çok rahat değil. İkincisi bu kaynakların aktarılması noktasında teminat yapılarında çok ciddi bir gerileme oldu. Yani daha önceden ister bunu bireysel yatırımlarınızda ister ticari yatırımlarınızda değerlendirin. Konuşulan ekonomik karşılıklar şu an konuşulmuyor. Yani daha önceden işte 1 milyon lira denen bir işte ticari bir ünite, dükkan. Şu an acil satıyorum dediğinizde 500-600 alıcı bulamıyorsunuz. Dolayısıyla bir taraftan enflasyon farkı var. Yani normalde 1'in şu an 1,5 olması icap ederken bir şu an 600-700'lerde bile alıcı bulamaz hale geldiğinde bunu eğer siz teminat olarak değerlendirmişseniz teminat açığınız ortaya çıkıyor.
Fiyatın belirlenememesi gibi bir durum söz konusu.
Yani ticari karşılığı yok. Elinizde bir mal var ama ticarete ne anlama geldiğini siz de bilmiyorsunuz, piyasada bilmiyor. Dolayısıyla onun getirmiş olduğu bir belirsizlik var. O belirsizliği ortadan kaldırma. Yani piyasanın çarkın dönmesi noktasında piyasanın birbirine güvenmesi. Biz bu programda sürekli vurguluyoruz. Aman beklemeyin, ötelemeyin. Yani daha iyi fiyattan alacağım diye beklenen her adım aslında köklü probleme sebep oluyor. Elinizdekilerin değerini yerle bir ediyor. Onun için elinde imkanı olanlar, bu anlamda yapabilecek olanların çok geçmeden, beklemeden bu imkanları hayata geçirerek ekonominin çarklarının tekrar yağlanması, ivmelenmesi icap eder diye düşünüyorum. Buradan istihdama gelecek olursak. Yani şimdi eğer siz ara mamül alacak paranız yoksa üretim hatlarını
durduracaksınız.
Üretim hatlarını durdurunca çalışanlarla
yollarınızı ayırıyorsunuz.
Yollarınızı ayırınca bu insanlar işsiz kalıyor. Dönüp yani eğer ev almışsa taksitini ödeyemiyor. Kredi kartı kullanmışsa kredi kartını ödeyemiyor. İşte taksitli birilerine bir şey almışlar. Dolayısıyla bu domino etkisiyle yayılan bir hadise. Onun için bizim bu kaynak tarafında ve piyasanın karşılığını bulma noktasında çok net, hızlı adımlar atıyor olmamız icap eder. Tabii ki dünyadaki gelişmelerde bağlı olarak.
Önümüzdeki dönemde de işsizliğin biraz daha aşağı gelmesi.
Aşağı gelmesi derken artması anlamında.
Artması bekleniyor. Zaten orta vadeli planda da 2018 için ortalama işsizlik 11,3 öngörülmüş. 2019'da da 12,1 öngörülmüş. Bu da zaten plan devletin yaptığı planlamada da böyle bir gerçeklikle karşı karşıya kalındığı
i̇şte
biliniyor.
Sert fren biraz o etkiyi arttırır. Yani şu an 11,7 bu önümüzdeki dönemde özellikle yani görüyoruz etrafımızda insanlar daha önceden finansman maliyetleriyle karşılaştırdığınızda %12'lik, 13'lük, 14'lük finansman maliyeti o işi yapmanızı sağlıyordu. Yani 15 kazanıyorsanız hadi 13. 14 kazanıp 14 finansman maliyeti ödeyip sırf çark dönsün diye devam ettirilen işler vardı ama şu
piyasayı koruma adına.
Piyasayı, onca yıllık emeği, kendine olan saygıyı korumak adına yapılan işler, adımlar. Şu an şimdi siz %10 kazanırken %30-40 finansman maliyetlemiş akıl işi değil.
Sürdürülebilir değil.
Sürdürülebilir değil. Dolayısıyla burada mekanizma biraz daha artacaktır. Bunun en önemli göstergelerden bir tanesi zaten yani yine öncü göstergeler anlamında perakende satış endekslerinde zaten ipuçlarını görüyoruz. Yani insanlar artık perakende satış, daha doğrusu perakendeden ihtiyaçlarını karşılama anlamında da göstermiş oldukları tepkiler yine Ekim ayına baktığımızda satış hacmindeki bir önceki yılın aynı ayına göre %7.5'lik bir azalma var.
Son iki aydır da devam ediyor
son
aşağı doğru grafik.
Ediyor. Yani hem hacimde azalma var hem cirolarda azalma var. Yani bir önceki yılla karşılaştığımızda ciroda enflasyon farkında koyduğumuzda %18.2'lik bir artış olmakla beraber ama baktığımızda hacimlerin azaldığını görüyoruz. Yani bu ne anlama geliyor? İnsanlar aynı parayla daha az şey alıyorlar.
Evet.
Zaten bunu da görmüyor musunuz? Özellikle bu marketlerle alakalı yapılan.
Ama daha fazla bedel ödüyorlar.
Onu iki türlü yapıyorsunuz. Bir gramajı azaltarak 100 gram aldığınız şeyi 50 gram olarak alıyorsunuz. Aynı fiyattan evet. Alıyorsunuz. Temelin şeyine benziyor bu. Benzin zamlarına hiç etkilenmeyen.
Evet.
Hep 100 liralık alıyormuş o çünkü. Dolayısıyla baktığımızda burada o etkinin kişiye göre nasıl farklılaştığını görüyoruz. Evet, bu perakende satışla alakalı biraz detaya girmek ister misiniz o konuda? Sizin bildiğim kadarıyla detaylı şeyleriniz var.
Perakende satışlarda alt detaylara baktığımız zaman en fazla azalma %23 ile elektrikli eşya ve mobilyada, bilgisayar, kitap, kırtasiye geliyor %20.3 ile ve gıda dışı 12.1 oranında bir azalma var. Perakende hızlı bir şekilde azalıyor. Birbiriyle zaten bütünlük açısından baktığımız zaman bu endekslerin hepsi bir daralmaya işaret ediyor. Sadece burada benim aklıma takılan cari açığımız fazla verdi. Tabii bu fazla da yine bununla bağlantılı perakendede tüketimin azalmasıyla, ithalatın azalmasıyla, yani asıl isteğimiz sanayideki üretimin artışı, istihdamın artışı ve dolayısıyla dış satımlarımızın da artışı diye toplu bir şekilde bakmak lazım. Bu da herhalde zaman içerisinde dengelenecek diye düşünebiliriz.
Yıllardır dilimiz cari açığa o kadar alışmış ki cari açığın fazlası. Cari denge demeyi bile artık dilimizden çıkarmış.
Ama kaç yılda bir
ilk defa, evet. Uzun zamandan beri ilk defa oldu. Tabii burada özellikle kurların ve yani girdide baktığımızda cari dengenin fazla vermesi evet iyi, fakat bir şeye daha işaret ediyor. Normalde kaynak ihtiyacı olan, normalde üretmesi gereken sektörün, ekonominin bu anlamda biraz beklemeye girdiğini gösteriyor. Ne zamana kadar bekler? Sanayideki bu hareketlenme sizce ne zaman devreye girer? Son dönemdeki ihracatı da düşünerek.
İhracatı da düşünerek sanki Mayıs-Haziran ayına kadar sürer diye düşünebiliriz. Genel olarak da yapılan yorumlar o şekilde. Tabii seçim bir nirengi noktası olarak bakıyor herkes seçime. Mart sonunda yapılacak mahalli idare seçimleri. Tabii bunun siyasi uzantıları olur olmaz. Ama ondan sonraki süreçte de yaklaşık 4 yıllık seçim olmayan bir sürece gireceğiz. O süreçte inşallah arzu ettiğimiz kalkınmayı, trendi sağlarız.
Tekrar üzerinden geçip toparlamak anlamında soruyorum. Yani şu an sanayinin tekrar hareketlenmesi, çarkların durmaması, resesyona girmemek adına neye ihtiyacımız var?
Öncelikle finansmanın kolaylaşması, oranların aşağı gelmesi ve sanayicimizin, firmaların finansman ihtiyaçlarına kolayca erişebilmesi.
Buradan bugünlerde yaşanan özellikle konut finansmanında 0.98, yani sınırlı bir miktar için ve bitmiş projeler için görünen 0.98 konut finansmanı ile alakalı. Bu yansıması nereye olur ve bizim ihtiyacımız olan bu mudur?
Şimdi buna bir paket olarak bakabiliriz. Şöyle ki 3 kamu bankası ve bir büyük banka daha iştirak etti buna. 4 banka şu anda açıklamış durumda. Kendilerinin kredilendirdikleri firmaların bitmiş konutlarının satışına Böyle bir faiz oranı, daha doğrusu 1.78 civarında bir konut kredisi, ama bunun 0.98'i banka olmak üzere üzerine firmalar karşılamak kaydıyla bir kampanya gibi düşünebiliriz. Bu en azından o kendi, zaten onlar kendi çalıştıkları firmalar, o firmalarla olan ilişkilerini de düzenleme adına sonuç, kısmi bir sonuç alınabilir. Biraz o firmalara ve o firmalarla banka ilişkilerini rahatlatabilir diye
yani
düşünüyorum.
Ona birazdan bir anlamda da yani mahkumuz.
Mecburiyet var,
çünkü
evet.
Burada özellikle inşaat sektöründe stratejik anlamda bu kadar büyümeli miydi, büyümemeli, onu tartışmıyoruz. Bir gerçeklik var. Şu an bizim ekonomimizde inşaat sektörünün çok ciddi bir payı var. Dolayısıyla bu inşaat firmalarının elindeki işleri tamamlayabilmeleri, taahhütlerini yerine getirebilmeleri ve sağlıklı bir şekilde hem piyasaya hem bankacılık sistemine olan borçlarını bir hakkını ödeyebilmeleri için desteklenmeye ihtiyaç var. Zaten konut satışlarına baktığımızda Kasım ayında 89.626 tane konut satılmış. Sadece 5.324 tanesi ipotekli. Şimdi burada çok net bir mesaj var. Yani bankacılık sektöründe konut sektöründe 90 bin konut satılıyor neredeyse. Sadece 5 bin tanesi bankacılık sistemi üzerinden geçmiş. Bu bize çok şey söylüyor zaten.
Evet.
Yani burada bankacılık sektörüyle reel sektörün nasıl birbirinden koptuğunu, tamam biliyoruz, inşaatla alakalı finansman konusunda bankalar bu yıl değil, son 2-3 yıldır iştahsız. Çok istekli değiller. Ama bir de gerçek var. Yani evet, bireyleri finanse etmiyorlar ama inşaat firmalarını finanse ediyorlar. O inşaat firmalarının borçlarını ödeyebilmesi için ne yapması gerekiyor? O bireylere satışı yapıyor olması
lazım. Evet, satış
için neye ihtiyaç var? Kaynağa ihtiyaç var, krediye ihtiyaç var. Dolayısıyla yani birbirini besleyen bir süreç. Burada bir tarafta bir çözüm ürettiğiniz zaman öbür taraf çözülmüyor. Yani buradaki tamam konut sektörüyle alakalı yapılsın ama bir taraftan insanların işlerini kaybetmekle alakalı riskler var.
Endişeler var.
Dolayısıyla yani çözümü bir bütün olarak değerlendirdiğimizde daha çok, bunu kesinlikle küçümseme anlamında değil, yapılan çok önemli bir adım. Üç kamu bankası, artık bir özel sektör bankasının atmış olduğu bu adım fevkalade önemsiyorum. Tebrik de ediyorum kendilerini. Ama ve lakin asıl sanayi ve insanların istihdamı ile alakalı. Yani bu sadece bizim için değil, işte Amerika'da aynı başlıklar çalışıyor.
Evet.
Sürdürülebilir büyüme, istihdam ve enflasyon.
Çin'de konutların, üretilen konutların %20'sinin boş olduğu söyleniyor. Aynı şey Kanada için de söz konusuymuş. Yani bu noktada da yalnız değiliz diyebiliriz.
Ya bu maalesef dünyanın son yıllardaki, hatırlayın ya, bütün gelişmekte olan ülkelerin ilk yaptığı şey bir devasa kuleler dikmek. İnsanları alışık oldukları düzenlerden farklı düzende bir yaşam tarzına götürmek. Şu an bizim mesela tartışmamız gereken temel konulardan bir tanesi. Konuta nerede ihtiyacımız var? Üretilen konutların mahiyeti, niteliği nerede? Konuta bizim düşük gelirlilerde ihtiyacımız var. Çünkü orada
orta ve düşük, evet.
Nüfus artışı orada var. Yani özellikle işte kentsel dönüşümlerde, depreme dayanıklıklarda baktığınızda, yani bizim daha şehir merkezlerinde o pahalı olan semtlerde değil, kenar semtlerde yenilenmeye ve değişikliğe ihtiyacımız var.
Tabii kar marjı oralarda düşük olduğu için doğal olarak
merkeze çekiyor.
Lüks ve merkezi konutlarda
artış
oldu.
Oralarda lüks ve merkezdeki fiyatlara dönüştürüyoruz. Yani
evet.
Oranın gerçeğiyle hareket etmiyoruz.
Diğer taraflarda olumsuz etkiliyoruz.
Çünkü orada bir ciddi arsa maliyeti giriyor işin içerisine. Bu arsa maliyetini el birliğiyle biz yukarılara taşıdık. Yani arsa üretimi noktasındaki, yani o değerin kıtlıktan kaynaklanan yukarı doğru çektiğimizde son dönemdeki inşaat maliyetleri, arsa maliyetleri, orta ve düşük gelirli insanların ihtiyacını karşılayacak konut üretme noktasında bizi uzaklaştırdı. Talep orada var, onların alacağı konut yok fiyat anlamında. Orta üstü üretilen konutlara da talep yok.
Şimdi geçen hafta bir deprem yaşandı Çınarcık'ta. Yine gündeme geldi, konutlarımızın ciddi bir bölümü dönüştürülmesi gerekiyor. Ama artık bundan sonraki süreçte yüksek katlı binalara izin verilmeyeceği söyleniyor. Ve her halükarda 300 bin civarında bir konutumuzu yenilemek zorundayız. Yapılan açıklamalar bu yönde.
300 bin derken neresi? Çınarcık için.
Yok, Türkiye.
300 bin.
Yılda rakam, 300 bin konut.
Yılda 300 bin. O daha önce evet. 600 bin 300'e çekildi.
Evet.
Çünkü oradaki biraz da yeni üretilenlerle alakalı. Evet, yani burada yani bütün rakamlar ve bütün göstergeler aslında bir şey söylüyor bize. İşte o söylenenleri bir hakkın değerlendirebilme noktasında biraz daha kapsamlı düşünmeye ihtiyacımız var.
Evet. Bu konutla ilgili ekleyebileceğimiz söyleyebiliriz. İlk satışlar ikinci el satışların altında kalmış. Yani 40 bine 48 bin 49 bin civarında. Yabancı satışlarında geçen yılın aynı ayına göre %117'lik bir artış var. Ama istediğimiz seviyede henüz değil. Yine ülke sıralaması da çok fazla değişmemiş. Suudi Arabistan bu sefer ilk 5 ülke arasına girmiş. İlk planda Irak, daha sonra İran, Afganistan, Rusya Federasyonu şeklinde devam ediyor.
Ya şimdi bu tabii ülkelerin, vatandaşlarının gelip burada konut alıyor olması ve çeşitliliğe baktığımızda yani muazzam bir potansiyel taşıyan bir ülkemiz var. Dünyanın her tarafında insanların dikkatini çekebilecek. Yani Alman'ı da burada, İngiliz'i de burada, Rus'u da burada, Sırbı, Hırvat'ı, öbür taraftan Suudlusu, Katarlısı hepsi burada.
Osmanlı coğrafyasını düşünürsek herkes memleketi diye bakabilir belki
Osmanlı
de.
Osmanlı coğrafyasının dışına çıkmış. Afganistan hiçbir zaman Osmanlı coğrafyası evet. olmamış. Ama orası da cazibe anlamında. Ve son dönemde özellikle dikkatimi çeken şey Çinli ve Hintli firmaların Türkiye'de çok ciddi işler aldığını, özellikle teknoloji bağlantılı işlerde, madencilik bağlantılı işlerinde çok ciddi firmaların olduğunu, geldiğini görüyoruz. Ve onların vatandaşları burada. Fakat mesela bu listelerde hiç şeyi görmedik farkındaysanız.
Listelerde
Çin, Hindistan yok, hiç görmedik. Evet. Yani en azından ilk 5'e girmiyor. Varsa da aşağıda o istatistikler bizim elimizde yok. Dolayısıyla bu vatandaşlık verilmesi noktasındaki başlığı da düşündüğümüzde yani konuttaki şu an birikmiş olan bu stoğu ve sıkışmışlığı giderme noktasında atılan adımları hızlandırma konusunda neler yapılabilir sizce?
Şimdi mevcut 250 bin dolar yüksek geliyor. Eğer bu 100 bin dolara inse çok fazla sayıda konut satabileceğimiz öngörülüyor. Neticede 100 bin dolar bugün 500 bin civarında bir TL rakama tekabül eder. Ve orta kademede bir seviyede bir konut da rahatlıkla alınabilir diye düşünüyorum.
İşte o konutları fazla üretmiyoruz. Orta kademe üstünü üretiyoruz biz genellikle.
Sadece İstanbul değil tüm Anadolu'yu düşünürsek.
Ama işte vatandaşlık açısından baktığımızda Anadolu'daki
işte Bursa, Yalova, öne çıkan Antalya, Ege
Antalya
sahilleri.
Antalya zaten bir numara.
Evet.
Ege sahillerinde Yunanların alması yasak. Dolayısıyla Karadeniz sahillerinde Rusların alması yasak. O zaman baktığımızda özellikle bu Körfez bölgesinde Arap dünyasından Karadeniz'de Trabzon, Rize, Artvin oralardaki şeyler çok önemli. Bir de merkeze yakın olması sebebiyle, İstanbul'a yakın olması sebebiyle Yalova civarındaki gayrimenkuller önemli.
Evet.
Ama buradaki dediğim gibi yani ne kadar aktifiz, bunu ne kadar iyi pazarlıyoruz ve bunun bir sistematik politika haline nasıl getirebiliriz sorusunun cevabı henüz daha çok net değil. Daha çok bireysel gayretlerle oluyor bu hadise. Yani bu işin pazarlamasını yapan şahıs firmaları ya da işte kurumsal firmalar da olabilir. Onların gayretleri oluyor. Orada bir yeknesaklık var mı?
Yok maalesef. Daha önce yurt dışında da özellikle Dubai'de falan açılan fuarlara katılıyordu gayrimenkul firmalar ama genelde orada da toplu satışlar falan öne çıkıyordu. Genelde bu yabancılara konut satışını yapanlar Türkiye'ye yerleşmiş yabancı kökenli insanların kendi bağlantılar üzerinden kurdukları bir yapı var. Ama dediğiniz gibi çok sağlıklı bir şekilde işlediği söylenemez.
Ama bu tarafta yani konut finansmanı ile daha doğrusu konut satışlarıyla alakalı bir de finansman modeli var. Hızla Türkiye'de gelişen bir başlık. Ona biraz değinelim mi?
Olur, iyi olur.
Özellikle bu imece usulü diyebileceğimiz güçlerin bir araya getirilerek değerlendirileceği bir yapı. Şu an Türkiye'de kaç tane oldu ben açıkçası takip edemez hale geldim. Yani biz 4 tane, 5 tane diyebiliyoruz ama o işin uzmanlarıyla konuştuğumuzda onların saydıkları yani onun üzerine çıkmış bu işi yapan firmalar. Onların çalışma metodolojisiyle alakalı ana hatlarıyla biraz bilgi verelim mi? Yani bu bankacılık sisteminin imtina ettiği, geri durduğu konut finansmanını bireylerin imece usulüyle birbirlerini destekleyerek bu tip organizasyonlardaki nasıl işliyor ve bunun faydaları ve potansiyel tehlikelerinden biraz bahsediyor.
Şöyle işliyor. Organizatör bir firma, isimlerini söyleyemiyoruz. Paketler oluşturuyor. 20, 30, 40, 50 kişilik. Dolayısıyla belli fiyat aralıklarında kişilerin ailelerin tasarrufuna göre 1000 lira aylık tasarruf edebiliyorsa 3000, 5000 neyse onları kendi işlerinde paketler oluşturuyor. Sistem şu şekilde işliyor. Her ay insanlar para yatırmaya başlıyorlar. Örneğin 100 kişilik bir paket oluşturduğumuzu düşünelim. 3000 lira olsun. 300 bin lira birikiyor. Dolayısıyla kura yoluyla ilk aydan itibaren kura çekmeye başlıyorlar. Kurası çıkan 300 bin lirayla bir konut alıp alıyor. Aldıktan sonra da ondan sonraki süreçte kiradan kurtuldu varsayımıyla o 3000 lirası 4000 liraya çıkıyor. O 4000 lira yatırmaya başlıyor. Dolayısıyla bu herkes ayda aynı tutarı kendi kurası çıkana kadar yatırdığı için her üye bir konut alabiliyor. Tabii bu 100 ay devam etmiyor. Bu konutu çıkan rakamı yükseldiği için daha erken 50 yani 60
böyle dönemlerde gibi, daha da erkene çekilebilir.
Dolayısıyla bir güç birliği oluşmuş oluyor ve şu ana kadar da işliyor. Tabii bunun yapıya baktığımız zaman konut teminat olarak ipotek haline dönüşüyor. Yani ödeme yapıldığı
ipotek
zaman.
İpotek organizasyon firmasına.
İpotek organizasyon firmasına. Evet, organizasyon firması. Tabii organizasyon firması da bu sistemi işlettiği için onun da bir %8-10 civarında bir komisyonu komisyon ödemiş oluyorlar. Sistem şu anda yeni firmalarda katıldığı göz önüne alınırsa şu günün ortamına uyan bir sistem diyebiliriz. Özellikle yani banka finansman oranlarının %1'in altına düştüğü zaman insanlar böyle bir organizasyona girip kendisini kuraya bağlamak yerine doğal olarak gidip konutunu beğenip bankadan, finansal kuruluştan almayı tercih ederdi. Ama bugünler için cazip bir hale gelmiş durumdalar.
Orada benim görebildiğim kadarıyla yani reklamlara ya da işte haberlere yansıyan artık yüz binler devrilmiş görünüyor. Yani yüz binin üzerinde bugüne kadar ki işte kaç yıllık bilgi birikimidir. Ellerindeki paketlere baktığımızda yani çok ciddi hacimler, aylık tahsilat ve onun hayata geçme noktasında çok ciddi rakamlar var. Peki bu sisteme baktığımızda sisteme giriş çıkış bu anlamda bir yani düzenli bir koordine edilmiş bir piyasa mıdır?
Değil. Düzenlenme ihtiyacı olan bir piyasa. Çünkü para toplama işi yapıyorlar. Dolayısıyla burada bir mevzuatın buraya para yatıran bireyleri koruma adına özellikle acilen tanımlanması, düzenlenmesi ve denetlenecek bir yapı olması gerekir. Yani bir nevi bankacılık gibi düşünebilir, para topluyor çünkü.
Ya para toplama var, burada tabii ki disipline edilmesi, özellikle şu an mevcut faaliyet gösteren, bu sistemi ayağa kaldırmış olan firmaların öncelikli olarak herhalde ihtiyaç duydukları şey olsa gerek. Çünkü sektöre giriş çıkışın bu anlamdaki kontrolü, daha doğrusu kontrolün olmama hali, mevcut bu işe liderlik yapmış, bu işi bir sistem haline dönüştürmüş, bir iş modeli haline dönüştürmüş olan firmalara zarar verir. Onun için bu anlamda yani ben de böyle dikkatle izlediğim ve yani tanıyoruz bir kısmını piyasadan tanıdığımız, evet, bildiğimiz arkadaşlarımız. Dolayısıyla bu anlamda ciddi de gayretleri var sektörün büyümesi anlamında ve doğru anlatılması noktasında. Tabii bu doğru yapılan işlerin ve doğru yapılan iş modellemelerinin sağlıklı bir şekilde devam etmesidir asıl olan. Aksi takdirde ağır bedeller ödeniyor. Yani özellikle bu işe kötü niyetli girmek isteyenlerin, kötü niyetli girenlerin ağır bedeller ödetme ihtimalini düşünerek buradaki düzenlemenin ivedilikle hayata geçmesi, doğru anlamda hayata geçmesi. Yani bazen düzenleme geliyor, yani hayatın gerçeğiyle uygulaması anlamında.
Evet, sürdürülebilir bir şekilde.
Yani orada bir sistem çıkmıyor ortaya. Hatta var olanın bir anlamda geriye gelmesi geliyor. Ya da işte kadük kalmasına sebep oluyor. Onun için burası, yani şu anki baktığımızda ekonomik ihtiyaç anlamında önemli bir başlık. İnsanların konut alma isteklerini, ihtiyaçlarını karşılama anlamında, bir de hedefledikleri yerde orta ve altı olduğu için oradaki talebi de karşılayacak bir mekanizma gibi duruyor. İnşallah bu inşaat sektörünün geri kalan kısmını da dinamize edecek, disipline edecek bir unsur olarak gelir. Oradaki arkadaşlarımızın da iyi niyetli olarak yapmış oldukları, ticareten de doğru adım attıkları sürece sistemlerinin büyümesi, gelişmesi arzulanan bir husus olarak, bir başlık olarak duruyor. Evet, başlıklarımıza şöyle bir daha dönelim. Neyi konuşmadık burada? Piyasayı konuştuk, sanayi endeksini konuştuk, iş gücü endeksini konuştuk, perakende satış endeksinden bahsettik, en sonunda konut satışlarından bahsettik. FED'den başlayalım.
Piyasalardan bahsedebiliriz, petrol fiyatlarından bahsedebiliriz.
Evet, onu bir başlık olarak en sona bıraktık zaten. Petrol fiyatlarındaki oynaklık artık, yani Amerikan Merkez Bankası Başkanı'nın yapmış olduğu birazcık oynaklıktan zarar gelmesi geçmiş vaziyette. $90 54 dolara geldi.
Evet, petrolün fiyatı. İlk de şimdi, geldi diyelim.
Bizim açımızdan iyi ki geldi. Daha da gelsin aşağı ama yok, bizim piyasamız olan petrol üreticilerini de öldürmesin. O kadar da insafsız, evet, olmayalım. Orta bir yerde karar kılalım. Yani üretilmeye değer olsun. Artı bizim gibi ülkelerin enerji açığını ithalatla karşılayan ülkelerin de gelecekte sağlam basmalarını sağlasın. Ne diyorsunuz? Mesela bugünlerde yine bu konuyla alakalı uzman bir isim var. Enerji piyasası bir ekonomistimiz.
Evet, Fatih
dünyaya
Birol.
Bu anlamda, evet. Evet, dünyaya bu anlamda mesajları veren. Onun bir açıklamaları var.
En önemli açıklaması bu dönemde petrol fiyatlarının çalkantının yüksek olacağı, dalgalanmanın yüksek olacağı bir süreç yaşanacağını öngörüyor. Bunun üretim tarafında üretimin artışı, arz tarafı var, aşağı gelmesinin nedenleri. Özellikle Amerika'da kaya petrolü tabir edilen petrol üretiminin hızla artışının devam ettiği, tabii oradaki belirleyici olan maliyetin ne olacağı, maliyetine kadar o artışın süreci, dolayısıyla oradaki süreç, yani petrol OPEC artı ülkeler olarak bakılıyor. Onların arzı yavaşlatmasının Amerika'daki bu artış nedeniyle istedikleri sonucu alamayacağı yönünde. Tabii bu ülkelerde özellikle petrol gelirine dayalı ülkeler, ekonomisi buna dayalı ülkeler, Rusya da buna dahil, fiyat azaldığı zaman bu sefer fiyatın artışı yönünde bir harekette bulunamadıkları için bu Amerikan kaya petrolü onun için gündeme getiriliyor. Her ülke gelirini muhafaza edebilme adına doğal olarak üretimi artırıyor. Tabii üretimin artışı fiyatın da aşağıya çekilmesine neden oluyor. Tabii bu petrol fiyatlarının bu seviyelerde olmasının bir başka nedeni de dünya ekonomileri yavaşladığı bir sürece giriyor. Dolayısıyla o yavaşlama da petrol talebini etkileyen bir husus. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte petrolde aşağı doğru bir süre daha aşağı gideceği öngörüsü hakim. Burada enteresan bir şey, algoritmik işlemlerin bu piyasalarda da çalıştığı yönünde.
Algoritmik işlemler her piyasada çalışıyor artık. Yapay zeka her tarafta.
Evet.
Ve bu da insanların özellikle gelecekle alakalı tahminlerini zorlaştıran bir mekanizma. Çünkü arka tarafta kurgulanmış olan senaryo nasıl hazırlanmışsa, ki tartışmalardan bir tanesi oydu. Çok fazla vaktimiz kalmadığı için detayına giremeyeceğiz. Ayı piyasası dediğimiz aşağı doğru gidişin, negatif bir gelişmenin olduğu, derin negatif gelişmelerin olduğu bir piyasa sürecine giriyoruz. görünen. Çünkü Fed'in kararları, başka kararlar baktığımızda başta Uzak Doğu olmak üzere çok ciddi net satışların olduğu her alanda. Yani sadece bu menkul kıymetler borsasında değil, mal borsalarında da benzer sert satışların olduğu bir dönem yaşıyoruz. Burada da arka tarafta o işletilen senaryonun, algoritmanın önemi olduğu bir kez daha anlaşılıyor.
Algoritmik işlemler ne demek, onu açıklayacak mısınız?
Yok, biraz vaktimiz yok. Vakti şu an tam bitmek üzere. Onu bir dahaki programa aktaralım. Algoritmik işlemlerin etkisi nedir? İşlem hacmini ne kadar tetikliyor, büyütüyor, ona da bakarız. Bu arada sadece söylenen, enerji piyasasıyla alakalı bir yeni beklentiler, bir anlamda belki konsolidasyonlar. Çünkü orada finansman yapıları hesaplandığı gibi işlemedi. Yani maliyetler yukarı gidince var olan bitmiş finansmanda bir problem yok, ama yeni işlerde finanse edilmesi, onların karlı hale getirilmesi noktasında enerji sektörüyle alakalı, bunu da önümüzdeki haftanın bir gündem maddesi olarak bırakalım.
Peki. Derim.
Var mı ilave bir şey, yoksa kapatalım mı?
Buyurun.
Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri, bir ekonomi gündemi programının daha sonuna geldik. Sürçülisan eyledikse affola. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz.
Hayırlı akşamlar.